الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde hastanın ve yolcunun namazı babını bitirip yeni bir baba geçiş yaptık. Yeni bir baba başlangıç yaptık. O da babu salatil cumuati. Babu salatil cumuati. Cuma namazı babı. Dedik ki bugünün cuma veyahut da cuma olarak isimlendirilmesi insanların bugün bir araya toplanmasından dolayı bu ismi verildiğini veyahut da Allah Azze ve Celle'nin bugün de birçok hayrı bir araya getirip topladığı için, toplayıcı olduğu için bu ismin verildiğini söyledik. Ve yine Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını bugün de topladığı için bugüne bu ismin verildiğini söyledik. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki خَيْرُ يَوْمٍ تَلَعَتْ ف۪يهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ. Yeryüzüne diyor güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Yeryüzüne güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. فِيهِ خُلِقَ Adem. Bugün de diyor Adem yaratılmıştır. وَف۪يهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Bugün de Adem cennete sokulmuştur. وَف۪يهِ اُخْرِجَ مِنْهَا. Ve bugün de Adem cennetten çıkarılmıştır. وَف۪يهِ تَقُومُ السَّاعَةِ. Ve bugün de ne yapacaktır? Kıyamet kopacaktır. Demek ki cuma günü birçok önemli hadisenin meydana geldiği gün olması hasebiyle özelliği olan bir gün. Dedik ki bugün Müslümanlara bayram olarak ilan edilmiş bir gün. Bunu Müslümanlar bayram olarak ilan edilmiş. Yahudiler ve Hristiyanlar bugünün faziletinden mahrum kalmışlar. Yahudiler ve Hristiyanlar bugünün faziletinden mahrum kalmışlar. Çünkü Yahudiler kendileri için cumartesi gününü, Hristiyanlar da kendileri için pazar günü seçmişler. Ama bugünün fazileti son ümmete, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasip olmuş bir gün. Dedik ki yine bugün ile alakalı dört mezhep imamı da bugün kılınan namazın farz-ı ayın olduğunu, her mükellefin üzerine farz-ı ayın olduğunu söylüyor. Bu konuda ittifak edilmiş. Bir gün cuma namazı dedik ki öğle namazının yerine geçen bir namaz değil. Yani o vaktin, cuma günü öğle vaktinin namazı hangi namaz? Cuma namazı. Eğer cumaya yetişemeyen olur ise kaçıranlar yerine hangi namazı kılıyorlar? Öğle namazını kıldıkları için diyoruz ki cuma namazı öğle namazından fazilet bakımından daha üstün bir namaz. Çünkü kaçırıldığında yerine hangi namaz kılınıyor? Öğle namazı kılındığı için fazilet olarak diyoruz ki öğle namazından daha faziletli bir namaz. Ve dedik bugüne has bazı hususlar var. Bunlardan bazıları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününün sabah namazının farzında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününün sabah namazının farzında iki tane sure okuyor. Bir tanesi secde suresi ilk rekatta, ikincisi de insan suresi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk rekatta sabah namazının farzında cuma günü secde suresini okumuş. İkinci rekatta da insan suresini okumuş. Diyoruz ki bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugüne has yapmış olduğu sabah namazının kıraatı. Ve yine dedik ki cuma günü içinde Kehf suresinin okunması faziletli olan bir gün. Ve yine bugün içinde güzel temiz yeni elbiselerin giyilmesi, namaza giderken koku, güzel kokular sürülmesi, gusül abdesti alınması yine bugüne has olan hususlardan, durumlardan. Ve yine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam edilmesinin faziletine delalet eden bir gün. Ve yine baktığımız zaman dedik ki cumaya erken gitmenin fazileti olan bir gün. Ve yine bugün de icabet vakti olan, dualara icabet edilen bir vakit var. Dedik ki bu konuyla ilgili ilim ehli ne yapmış? İhtilaf etmiş. Bu ihtilaf arasında muteber olan, itibar edilebilecek iki tane görüş var. Birincisi ilim ehli diyor ki imam hutbeye çıktıktan namazı bitirene kadar ki zaman dilimi. Bu zaman diliminde yapılan dualar nedir? İcabet olunan vakitte yapılmış olan dualardır olarak bazı ilim ehli Cuma gününkü bu dualara icabet edilen vakiti, diyor ki imam hutbeye çıktıktan namaz, cuma namazının farzı bitene kadar olan ki vakit olarak açıklıyor. Bir diğer grupta diyor ki güneşin batmasına yakın olan bir vakit. Yani ikindi namazından sonra güneşin batmasına az bir vakit kala diyorlar ki icabet vaktinin olduğu vakit bu vakittir. Kim bu vakitte dua eder ise dualarına ne olur? İcabet olunur. Dedik ki bugünün böyle bir hususiyeti var. Kısaca bunu özetledikten sonra bu konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimizi almaya başlıyoruz. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرْ وَاَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ عَلَى اَعْوَادِ مِنْ بَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarmış olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberin kütüğü üzerinde şöyle buyurduğunu işittiler. Rivayet edenler kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh ve Abdullah İbni Ömer. Diyor ki bazı topluluklara ne oluyor? Cuma'yı terk ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bazı topluluklara ne oluyor da Cuma namazını terk ediyorlar. Buna bir an önce son versinler ya da Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürler. Buna yapmış oldukları bu hataya bir an önce son versinler. Yoksa bunun akıbeti olarak Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürler. Sonra da gafillerden olurlar. Ravahu Müslim. Rivayet hangi hadis kitabında geçiyor? Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif. Diyoruz ki, يَقُولُ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde, yani cuma günü hutbe verirken bu sözleri sarf ediyor. Bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta bir hurma kütüğüne yaslanarak, dayanarak ne yapıyordu? Hutbeyi irad ediyordu. Yani hutbesini, hurma kütüğü vardı hutbe verdiği yerde. Ona yaslanarak, ona dayanarak hutbesini bu şekilde ayakta veriyordu. Belli bir zaman sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde hurma kütüğüne dayanarak hutbeyi vermek meşakkat olduğu için Ensardan bir kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki benim bir kölem var. Ve bu kölem de diyor marangoz. Marangozluktan iyi anlıyor. Sana diyor basamaklı minber yapsa onu kullanman daha iyi olmaz mı? Ey Allah'ın Resulü bunun için bize izin verir misin? Sana böyle bir minber edinelim. Sana böyle bir minber yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu teklifi kabul ediyor. Ve üç basamaklı bir minber yapılıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe verdiği yere konuluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu minber yapıldıktan sonra ilk hutbesini bu minberin üstüne çıkarak okuyor. Bu esnada eskiden kendisine dayandığı, yaslandığı hurma kütüğü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan ayrılmasından dolayı artık ona dayanıp, ona yaslanıp hutbe vermemesinden dolayı ne yapıyor? İnliyor. Yani hurma kütüğünden bir ses çıkıyor. İnleme sesi. Sanki ağlama gibi. Sahabelerin hepsi bunu ne yapıyorlar? İşitiyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberden inip hurma kütüğünün yanına geliyor. Eğilerek ona bir şeyler söylüyor. Daha sonradan bu hurma kütüğü inlemesini ne yapıyor? Kesiyor. Yani normalde baktığımız zaman hurma kütüğü dediğimiz bizim canlı olarak atfettiğimiz bir şey. Ağaç cinsinden. Ama bu şekilde inleme sesi normalde duyulan normal sıradan bir şey değil. Bununla örnekleri çok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de Kabe'ye yakın bir yerden geçerken oradan her geçtiği zaman bir taş var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Selam veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir taş var. Oradan her geçtiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyor. Bu bir yine ruhu olmayan bir şeyin nutk etmesi, konuşmasına delalet eden başka bir husus. Aynı burada hurma kütüğünün inlemesi, ağlaması gibi. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağından bahsederken Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Demek ki Uhud dağına hangi haslet, hangi özellik verilmiş? Sevme özelliği verilmiş. Ve yine başka bir kıssada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği esnada yemek Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? Tesbih ediyor. Normalde bunların hepsi vuku bulma açısından imkansız gibi görülen şeyler. Ama Allah Azze ve Celle mucizesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde ne yapıyor? Bu şekilde ortaya çıkarmış oluyor. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberi bu şekildeydi. Önceden hurma kütüğünün üzerinde hurma kütüğüne yaslanarak hutbesini verirdi. Daha sonraki dönemde ihtiyaca binaen bu hurma kütüğü yerine 3 basamaklı ne yapıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? 1 minber yapıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık hutbelerini bu minberin üzerine çıkarak vermeye başladı. Ve bu Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali hilafetleri döneminde de ne yapıldı? Aynı minber kullanılmaya devam edildi. Yani Ebubekir radıyallahu anhu zamanında aynı minber kullanıldı. Hazreti Ömer zamanında aynı minber kullanıldı. Hazreti Osman zamanında ve Hazreti Ali zamanında aynı minber kullanıldı. Daha sonradan Muaviye radıyallahu anhu'nun hilafeti döneminde bu 3 basamaklı minbere 1-3 basamak daha ne yapıldı? İlave edildi. Ne oldu? 6 basamaklı bir minber oldu. Daha sonraki dönemde mescit bir yangına sebebiyet oldu. Yani mescitte bir yangın çıktı. Bu yangında mescidin büyük bir kısmı yandı. Aynı zamanda bu minber de ne yaptı? Yandı. Ondan sonraki gelen halifeler de yani Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde günümüze kadar gelen halifeler de ne yaptılar? Her gelen kendisine eğer minber ihtiyaç oldu ise o minberi tamir etti, düzeltti. Bugünkü günümüzdeki son şeklini aldı. Osmanlı döneminden kalma son şekliyle şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin olduğu yerde Osmanlı dönemindeki yapılan son yapı hali hazırda duruyor, devam ediyor. Şu anda imamlar cuma günleri hutbe verirken Mescid-i Nebevi'de o minberi ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. O minber de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin olduğu mekanda olan minber. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinden şöyle sesleniyor. Diyor ki لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. Diyor ki o topluluğa ne oluyor da cumayı terk ediyorlar. Bir an önce yapmış oldukları bu hatadan ne yapsınlar? Dönsünler. Cumayı terk etmeyi bıraksınlar. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözün akabinde diyor ki اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Yoksa eğer bunlar bundan dönmezler ise Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürler. Eğer bu hata üzerine devam ederler ise bunun karşılığı cezası nedir? Allah Azze ve Celle'nin onların kalplerini mühürlemesidir. Peki Allah Azze ve Celle'nin kalpleri mühürlemesi ne manaya geliyor? Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin mühürlediği kalbe İslam'ın nuru ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin hidayeti ne yapmaz? Ulaşmaz. Aynı şekilde bu insanlar, kalbi mühürlü olan insanlar Allah Azze ve Celle'nin lütfundan, fazlından da yoksun kalan kimselerdir. Bu da bir insan için ne acı bir sondur. Değil mi? Yani Allah Azze ve Celle eğer bir insanın kalbini mühürlüyor ise, eğer bu insanın kalbine İslam nuru ulaşmıyor, Allah'ın hidayeti ulaşmıyorsa, Allah'ın lütfundan mahrum olan bir insan ise, bu akıbet olarak ne kötü bir akıbettir. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sonra Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürlediği için bu insanlar ne olur? Gafiller zümresinden olur. Yani gafiller ne demek? Kendisi için hayır işlerinde muvaffak olamayan ve aynı zamanda başına gelecek zararı def edemeyecek gaflette olan kimse. Kendisi için hayır işlerine yönelemeyen, bundan mahrum olan, başına gelecek bir eziyeti de def edemeyecek kadar gaflet içinde bulunan kimselerdir. Bunların hepsi Hangi hatayı işleyenler için söylenmiş sözler? Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği sözler. Cuma namazını terk eden kimseler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri sarf ettiğini görüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince diyoruz ki Cuma namazının terk edilmesinden dolayı bu hadis-i şerifte ne vardır? Bir azarlama vardır. Allah Azze ve Celle'nin o insanların kalplerini mühürleyeceğini, o insanları gafiller zümresinden yapacağı tehdidi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi ağzından ne yapmaktadır bize? Aktarmaktadır. İkinci olarak diyoruz ki, Cuma'nın terk edilmesi büyük günahlar kapsamına girer. Cuma namazının terk edilmesi büyük günahlar kapsamına girer. Neden? Diyoruz ki eğer bir şeyde, yapılan bir günahta, yapılan bir hatada tehdit var ise bu diyoruz ki büyük günahın tarifidir, tanımıdır. Diyoruz ki kulli zenbin fihi va'id, yani büyük olan veyahut da her yapılan günahta, işlenen günahta bunun akabinde tehdit var ise diyoruz ki fe innehu min kebairiz zunub, bu günah büyük günahlar kapsamı içine girer. Eğer yapılan bir hata var ise, bu hatanın akabinde tehditvari söz var ise, bu onun ne olduğunu gösterir? Büyük günah olduğunu gösterir. Diyoruz ki Cuma'nın farz-ı ayın olduğuna, farz-ı ayın olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Peki bunu nereden çıkartıyoruz? Cuma namazının farz-ı ayın olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartıyoruz? Hadisin neresinden çıkartıyoruz bunu? Çünkü diyoruz ki eğer farz-ı kifaye olsa idi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir grubun bu namazı eda etmesi diğerlerinin üzerinden bu ne yapardı? Bu farziyeti düşürürdü. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir grup bunu eda ediyor ise gelmeyen grup bundan ne yapılmazdı? Sorumlu tutulmazdı. Ama oysa ki hadis-i şerifin metnine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bu namazı eda eden insanlar olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken, cuma namazının hutbesindeyken namaza gelmeyenler hakkında ne yapıyor? Bu tehditvari sözleri kullanıyor. O cumaya gelmeyenler yapmış oldukları bu hatayı terk etsinler. Yoksa Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürler de gafiller topluluğundan olurlar diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazının farz-ı ayın olduğunu bize haber veriyor. Çünkü onunla bir grubun kılması diğer insanların üzerinden ne yapmıyor? Bu farziyeti düşürmediği için diyoruz ki bu farz-ı ayın olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olarak ne yapılabilir? Değerlendirebilir. Ve yine Cuma suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit Allah Azze ve Celle'nin zikrine, Allah Azze ve Celle'yi anmaya koşun. Diyerek burada ne var? Bir emir var. Burada Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten kasıt, buradaki zikirden kasıt, ilim ehli diyor ki Cuma hutbesinin dinlenmesi ve aynı zamanda Cuma namazının farzı bu kapsam içinde ne yapılır? Değerlendirilir. Demek ki Allah'ı zikretmeye koşun. Yani hutbeyi dinlemeye, akabinde de Cuma namazını, farzını kılmaya koşun diyerek Allah Azze ve Celle bu Cuma suresindeki bu ayeti kerimede bize bunu emrettiğini görüyoruz. Ama günümüze dönüp baktığımız zaman insanların bu namazda gaflet içinde olduğunu görüyoruz. Yani etrafınıza bakarsanız, Cuma günü camilere bakarsanız, yani artık imam hutbeye başlıyor. O esnada gelenler oluyor. İmam ilk hutbeyi bitiriyor. Değil mi? O esnada gelenler oluyor. İmam hutbeyi bitiriyor. O vakitte gelenler oluyor. İmam namaza başlıyor. İlk rekatta yetişenler oluyor. İmam namaza başlıyor. İkinci rekatta yetişenler oluyor. Hatta buradaki gevşeklik, buradaki tembellik bazen insanların cuma namazını kaçırıp onun yerine öğle namazını kılmasına dahi sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu tehdidi ne yapmak lazım? İyi anlamak lazım. Yani eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı için terkinde böyle tehditvari konuşuyor ise bir Müslümana yakışık alan ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin de emrettiği gibi Allah Azze ve Celle'yi zikretmeye ne yapması gerekir? Bir an önce koşması gerekir. Diyoruz ki ve cuma günü namaza veyahut da cuma günü camiye erken gitmenin gidenler için neyi var? Mükafatı, fazileti var. Melekler cuma günü oturuyorlar, mescidin kapısında dikiliyorlar. Gelenlere ne yapıyorlar? Ecirler, sevaplar yazıyorlar. İlk vakitte gelene deve kurban etmiş sevabı yazılıyor. Cuma namazına erken ilk vaktinde gelen deve kurban etmiş faziletini kazanıyor. İkinci vakitte gelen inek kurban etmiş faziletini kazanıyor. Üçüncü vakitte gelen koç kurban etmiş faziletini kazanıyor. Dördüncü vakitte gelen tavuk infak etmiş faziletini kazanıyor. Beşinci vakitte gelen yumurta infak etmiş faziletini kazanıyor. Bu vakitten sonra gelenler artık hayır kapılarını atmış oluyor. Kapanmış oluyor. O kimselere bir sevap, bir ecir yazılmıyor. Hutbe, imam hutbeye çıktığı zaman da melekler bu yazdıkları ecirleri kim gelmiş? Muhammed gelmiş. İlk vakitte gelmiş. Bir deve kurban etmiş. Sevabı yazılıyor Muhammed'in.
İlk vakti ne zaman?
İlk vakti erken vakitlerde gelenler. Cuma'ya.
Ezan.
Erken. Cuma'dan önce.
Cuma'dan önce.
Mesela saat 9'da gelenler, 10'da gelenler. Bu vakitte Cuma'ya kadar Allah Azze ve Celle'yi zikredenler, nafile bu vakitte namaz kılanlar, ilk vakitte gelenler, bu öyle bir ecir. Ondan sonra gelenler, en son gelenler yumurta infak etmiş. Sevabı yazılıyor. İmam hutbeye çıktığı zaman artık defterler ne oluyor? Kapanıyor. O saatten sonra gelene bir şey, bir ecir, bir sevap yok. Bir ecir, bir sevap yazılmıyor. Dedik ki daha sonradan melekler bu defterleri kapattıktan sonra artık imam hutbeye çıktığında onlar da ne yapıyorlar? Hutbeyi dinlemeye koyuluyorlar. Dedik ki başka bir faide bu hadis ile alakalı. Hutbenin minberden okunmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesini nerede vermiş? Minberinin üzerinde. Demek ki cuma günü hutbe minberin üzerinden verilmesi meşrudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbeyi minberin üzerinden verdiğine delalet eden bir hadis-i şerif olarak ne yapabiliriz? Bunu burada aktarabiliriz. Peki bu hadisteki tehdit, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tehdidi bir cumayı kaçıran kimse için mi geçerli? Yoksa birden fazla cumayı kaçıran kimse için mi geçerli? Diyoruz ki cumuat kelimesi, buradaki cumuat kelimesi cuma namazı cinsi kastedilmektedir. Yani bir kimse bir cumayı dahi kaçırsa bu tehdit kapsamına girmektedir. Bu hadisin metnine göre. Yani bu hadisin metnine göre bir kimse cuma namazını tembelliğinden dolayı, şer'i bir özrü olmadığından dolayı kaçırıyor ise, bir kez dahi kaçırsa, çünkü buradaki el-cumuat kelimesi cuma namazı cinsine delalet eder. Bir kez dahi kaçırması bu tehdidi içerir. Yani bir insan bir kez cumaya gitmiyorsa bu tehdide nedir? Muhataptır. Ama diyoruz ki bu hadisin dışında başka hadis-i şerifler var. Bunun sınırının bir olmadığına delalet eden. O hadis-i şeriflerden bir tanesi de Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde, İmam Nesai'nin, Tirmizi'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettikleri, sünenlerinde rivayet ettikleri hadis-i şerif. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki: "Men terake felâse cum'in tehavunen." Kim gevşeklikten dolayı 3 cuma terk eder ise, taballahu ala kalbihi, Allah Azze ve Celle o kimsenin kalbini ne yapar?
Mühürler.
Burada sınır ne olarak gösteriliyor?
3
cuma. 3 cuma. Peki bu 3 cuma ayrı ayrı vakitlerde mi, yoksa peşi sıra 3 cuma kılmazsa mı? Bu rivayete baktığımız zaman peşi sıra olduğu ile alakalı bir rivayet olduğunu görmüyoruz. Ama başka rivayetlerde bu hadisin bazı diğer rivayetlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men terake felâfe cuma'in mutetaliyen, yani peşi sıra 3 cuma üst üste terk ederse diyerek bazı rivayetlerde de böyle geliyor. Diyoruz ki yani bu hadisin tehdidin kapsamına giren kimseler 3 cumayı peş peşe terk eden kimseler. Bu şu demek değil. Yani bir cumayı bilerek terk etmekten dolayı bir sıkıntı yok anlamında değil. Çünkü ne dedik? Cuma namazının terki kebair-iz zunub, büyük günahlardan olduğu için, yani bir cuma terk edildiğinde de bunun büyük bir neyi var? Günahı var. Ama diyoruz ki hadisin metnindeki kapsam, yani bu tehdit kimler için geçerli? 3 cumayı üst üste terk edenler için geçerli olan bir hadis-i şerif olarak diğer hadis-i şeriflerle birleştirdiğimiz zaman, cem ettiğimiz zaman bu sonuca vardığımızı söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ سَلَمَةِ بْنِ اَقْوَعَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْئَةِ Selemet İbni Akva radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerif diyor ki cuma namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardık. Cuma namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardık. Sonra duvarların henüz gölgelenecek kadar gölgesi yok iken namazdan dağılırdık. Sonra duvarların gölgelenecek kadar çok gölgesi olmadan namazı ne yapardık biz? Bitirirdik. Namazdan ayrılırdık. Sonra dağılırdık diyor. Bu hadis muttefakun aleyh olup metin ise İmam Bukhari'ye ait. İmam Müslim'e ait olan bir metinde ise şu ifade yer almakta. Cuma namazı güneş tam batı tarafına meylettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardık. Gölgeyi takip edip dönerdik. Baktığımız zaman bu rivayetler bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cuma namazını hangi vakitte eda ettiğini gösteren hadis-i şerifler. Birisi muttefakun aleyh Bukhari Müslim hadisi, bir diğer rivayet de Buhari'de, yani Müslim'de geçen rivayet. Diyoruz ki daha önceki hadis-i şerifimizde cuma namazının kılınmasının farz-ı ayın olduğunu söyledik. Değil mi? Cuma namazının kılınması farz-ı ayın. Yani herkese, her mükellefe farz olduğunu söyledik. Peki bu namaz kılınma vakti aynı öğle namazının gibi zevalden sonra güneş en tepede olduktan batıya doğru meyletmeye başladıktan sonra öğle namazının vakti girdiğinde kılınması gereken bir namaz mı? Yoksa bu zevalden önce de ne yapılabilir? Kılınabilir bir namaz mı? Bu konuda ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Yani cuma namazı aynı öğle namazı gibi güneş tam tepede olup batıya doğru meyletmeye başladığında vakti giren, başlayan bir namaz mı? Yoksa öğle güneş en tepede olmadan önce de bu namaz eda edilebilir mi? Vakti girmeden, yani öğle namazının vakti girmeden önce de eda edilebilir mi? Dedi ki bu konu hakkında ne var? İlim ehlinin ihtilafı var. Bu konuda cumhurun görüşü, yani Hanefilerin, Malikilerin, Şafilerin ve İmam Ahmet'ten de bir rivayet var. Diyorlar ki namazı aynı öğle namazının vakti gibidir. Delil olarak Sahih Bukhari'deki rivayeti geçiriyorlar. Enes radıyallahu anh'unun rivayetini. O rivayette de diyor ki Enes radıyallahu anh Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli el cum'ate hîne temîlu şems. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneş meylettikten sonra ne yapardı? Cuma namazını kılardı. Bu da neyi gösteriyor bize? Öğle namazının vaktinde kılındığını gösteriyor. Ve ikinci olarak, delil olarak genel namaz vakitlerini delil getiriyorlar. Genel olarak namaz vakitlerini aktaran hadis, diyorlar ki cuma namazı da ne yapar? Bu hadis kapsamına girer. Çünkü o hadiste cuma namazı bundan ayrı tutulduğuna dair bir delil bulunmamakta diyerek diyorlar ki cuma namazı eğer zevalden önce kılınırsa namaz ve hutbe, yani cuma günkü hutbe ve cuma namazı zevalden önce kılınırsa veyahut da hutbe okunur ise diyorlar ki bu sahih olmaz. Bu sahih olmaz. İkinci görüş, İmam-ı Ahmed'in ve bazı ilim ehlinin görüşü. Diyorlar ki bu konu hakkında da farklı iki tane görüş var. Yani bu görüş kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi İmam-ı Ahmed'in görüşü. Diyor ki cuma namazı aynı bayram namazı gibidir. Nasıl? Bayram namazının vakti ne zaman? Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükseldiği zaman bayram namazının vakti girer. Ne zamana kadar? Zevale kadar. Yani güneş en tepede olana kadar, öğle namazının vakti girene kadar bayram namazı ne yapılabilir? Kılınabilir. İmam Ahmed rahimeullah diyor ki bu görüşte, diyor ki cuma namazı da bayram namazı gibidir ama farklı olan neyi var? Bir tarafı var. Bayram namazı için ne dedik? Başlangıç vakti için. Cuma namazının bayram namazının başlangıcı için dedik ki güneş doğduktan bir mızrak boyu yükseldiği zaman bayram namazının vakti girer. Yani güneş doğduktan 15-20 dakika sonra bayram namazının ne oluyor? Vakti girmiş oluyor. Ne zamana kadar dedik? Öğle namazının vakti girene kadar. Yani zevale yakın bir vakite kadar ne yapar? Devam eder dedik. Bu görüşte İmam Ahmed rahimullah diyor ki başlangıcı bayram namazıyla aynıdır. Güneş doğduktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra, yani güneş doğdu 15-20 dakika bir zaman dilimi geçti. O zaman ne yapılabilir? Cuma namazı kılınabilir. Ne zamana kadar? Diyorlar ki ikindi vakti girene kadar. Yani bayram namazı ile cuma namazının ayırt ettikleri nokta neresi? Bayram namazı öğle namazının vaktine kadar devam ederken diyorlar ki cumanın vakti daha uzundur. İkindi namazı kılınana kadar, yani ikindinin vakti girene kadar cuma namazının vakti ne yapar? Devam eder diyorlar. O zaman bu iki görüşe göre, bu iki görüşe göre diyoruz ki birinci görüş cumhurun görüşü, zevalden önce hutbenin verilmesi ve namazın kılınması sahih değildir. İkinci görüşe göre zevalden önce hutbenin verilmesi ve aynı zamanda namazın kılınması nedir? Caizdir. Birilerine göre caiz değil, bir diğerine göre caiz olduğunu görüyoruz. Şimdi elimizdeki Seleme İbni Akva radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayete baktığımız zaman Müslim'deki rivayet ile birlikte olayı ne yapacağız? Doğru bir şekilde cem etmeye, anlamaya çalışacağız. Seleme İbni Akva radıyallahu anhu diyor ki kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-cum'ata. Bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yapardık? Cuma namazını kılardık. Thümmen ansarifu sonra cumadan ayrılırdık. Sonra cumadan ayrılırdık. Diyor ki وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّنْ يُسْتَظَلُّ بِهِ. Ve diyor duvarların gölgesi henüz gölgelenebilecek kadar uzunlukta değildi. Şimdi biz diyoruz ki öğle namazı güneş tam tepede zevalde iken batıya doğru meylettiği zaman artık gölge ne yapmaya başlar? Çıkmaya başlar. Güneş en tepede olduğu zaman, vurduğu zaman o cismin gölgesi var mıdır? Yoktur. Güneş artık batıya doğru meyletmeye başladığı zaman eşyanın gölgesi de ne yapar? Büyümeye başlar. Diyor ki rivayette bizler diyor namazdan ayrılırdık. Hala diyor duvarların gölgelenebilecek kadar gölgesi olmazdı. Bu rivayet neyi güçlendiriyor? Hangi görüşe delil teşkil ediyor? Bu hangi? Cuma namazının zevalden önce kılınabileceğine delalet eden bir hadis mi? Yoksa zevalden önce kılınmayacağına delalet eden bir hadis-i şerif mi? Kılınmayacağına delalet eden bir hadis-i şerif. Neden? Neden? Çünkü gölge daha yeni uzamaya başlamış. Ve sahabeler diyor ki biz bu vakitte ne yapardık? Cuma'dan çıkmış olurduk. Şimdi düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gâşiye suresiyle A'la suresini okuyor değil mi? Namazda. Bunları her ayette durarak okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda bu iki sureyi okuyor. Hatta bazı rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma suresiyle Münafikun suresini okuyor. Cuma günü, Cuma namazında. Ve aynı zamanda bazı rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbede ne yapıyor? Kaf suresiyle hutbe veriyor. Bunların hepsini toparladığımız zaman büyük bir zaman dilimine tekabül etmiyor mu? Ediyor. Sahabe diyor ki bizler diyor namazdan ayrıldığımızda daha diyor duvarların gölgeleri altında gölgelenecek kadar olmazdı. Bu ne demek? Yani biz namazı bitirdiğimizde zeval vakti daha yeni girmiş oluyordu. Bu da neye delalet ediyor bu rivayet? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zevalden önce hutbeye başlar, namazı kıldırırdı. Namazdan ayrıldıklarında daha güneş ne yapardı? Yeni batıya doğru meyil etmiş olurdu görüşünü destekleyen bir rivayet olduğunu görüyoruz. Müslim'deki rivayete dönüp baktığımız zaman diyor ki kunna nucemmi'u ma'hu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte toplanır cuma kılardık. İza zaletiş şemsu, güneş zevalinden sonra, yani güneş en tepede olup meyletmeye başladıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir araya gelir. Ne yapardık? Cuma namazını kılardık. Thumma nerci'u fenetetebbe'u el fey'e. Sonra diyor cumadan çıktıktan sonra, ayrıldıktan sonra gölgeyi gözeterek oradan ne yapardık? Yürüyerek ayrılırdık. Peki bu rivayet neye delalet ediyor? Cuma'nın zevalden önce kılındığına mı, zevalden sonra kıldığına mı? Zevalden sonra kılındığına. Yani bu rivayet cumhurun görüşünü desteklerken bir önceki rivayet kimin görüşünü destekliyor? Diğer görüş. Ahmed İbn Hanbel'in görüşünü destekliyor. O yüzden bu konuyla alakalı bir sonraki hadiste de bunu söyleyeceğiz. Bazı ilim ehli bunu bu şekilde cem ediyor. Diyor ki cuma namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen zevalden önce kılmış, bazen zevalden sonra kıldığı için her ikisi de nedir? Caizdir diyerek bu durumu ne yapmışlardır? Bu şekilde cem etmişlerdir. Ama muasır alimlerden Salih Fevzan Rahimullah bu konuyla alakalı diyor ki en ihtiyatlı olan diyor ki cumanın zevalden sonra kılınmasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyetle ne yapmıştır? Cumayı zevalden sonra kılmıştır. Diyor ki o zaman en ihtiyatlı olan da budur. Çünkü niye? Cumanın zevalden sonra kılınmasıyla alakalı ne vardır? Görüş birliği vardır. Yani cumayı zevalden önce kılınabilir diyenler zevalden sonra kılınacağını söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Zevalden sonra kılınır diyenler de zaten zevalden sonra kılınabileceğini söyledikleri için hepsinin ortak görüşü ne? Zevalden sonra kılınacağının kesin oluşu. Ama zevalden öncesiyle ilgili ne var? İhtilaf var. O yüzden Şeyh Salih Fevzan Rahimullah diyor ki ahvat olan, doğru olan görüşte bunun alınmasıdır. Yani cumanın zevalden sonra kılınmasının daha ihtiyatlı olduğunu bize aktarıyor. Ve yine Suudi Arabistan'daki heyet kibar ulema, büyük alimlerin bulunduğu bu heyet, bu grup aynı şekilde cumanın zevalden sonra kılınmasının daha ihtiyatlı olduğunu bize aktarıyorlar. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu قال: "Ma kunna naqilu ve la nataqadda illa ba'del cum'ati." Muttefakun aleyh ve lafzu li Muslim ve fi rivayetin fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki: "Biz ancak cuma namazından sonra kaylule yapar ve yemek yerdik. Biz ancak cuma namazından sonra kaylule yapar ve yemek yerdik." Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh olup metin İmam Müslim'e ait. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, onun ahdinde rivayeti yer almaktadır. Hadisin ravisi Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh, Ensar'dan, Hazreç kabilesinden olan bir sahabe. İsmi Hazen. İsmi Hazen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini değiştiriyor ve Sehl olarak koyuyor. Bu sahabe Medine'de vefat eden bir sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 15 yaşında bir genç. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 15 yaşında olan genç bir sahabe. Kendisi de Medine'de vefat etmiş sahabe. Ve bu Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'unun özelliği, Hicri 71 yılında vefat eden bir sahabe. Hicri 71 yılında vefat eden bir sahabe. Bu da Medine'deki vefat eden son sahabe. Medine'deki vefat eden son sahabe kim? Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh. Hicri 71 yılında vefat etmiş. Yani Medine'de yaşayan, orada vefat eden en son sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den cuma namazı ile ilgili bu rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Mâ kunnâ nekîlu ve lâ netekaddâ illâ ba'del cum'ati." Diyor ki bizler cuma namazını kıldıktan sonra kaylule yapar ve öğle yemeğini ne yapardık? Cumadan sonra yerdik. Kaylule ne demek? Öğle istirahati. Yani ister uyuma olsun, ister uyuma olmasın. İnsan öğlen vakti şöyle kısa bir istirahat yapıyor ise, dinlenmeye çekiliyor ise, uzanıyor ise, ister uyusun ister uyumasın. Bu ne olarak isimlendiriliyor? Arapçada kaylule. Yani öğle vakti, dinlenme vakti. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizler diyor kaylule'yi, öğle vakti dinlenmeyi ne yapardık? Ve öğle yemeğini cuma namazından sonra yapardık. Bu rivayette cumanın aynı şekilde erkenden kılındığına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani zevalden önce kılındığına delalet eden bir hadisi şerif. Ve yine burada başka bir rivayette fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında başka bir rivayette geliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Medine ehlinden olduğu için, cuma namazını da o kıldırdığı için, demek ki bu hüküm hangi makama ulaşıyor? Merfu makamında. Çünkü cuma namazını kıldıran Allah Resulü aleyhisselam. Eğer Medine ehlinin adeti bu ise, öğleden sonra, zevalden sonra istirahata çekilip yemeği yiyorlar ise, öğle yemeğini, bu neye delalet eder? Demek ki zevalden önce cuma namazının kılındığına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Biraz önce de dediğimiz gibi bazı ilim ehli bu rivayetleri bir araya toplamış. Zevalden önce kılındığına dair hadisler var. Zevalden sonra kılındığına dair hadisler var. Ve bunları şu şekilde cem etmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen zevalden önce kılmış, bazen zevalden sonra kılmış. Ama dedik ki ahvat olan, ihtiyatlı olan hangisi? Zevalden sonra kılınması. Ama bir grupta zevalden önce kılıyor ise onların namazı batıldır diyemeyiz. Çünkü konuyla alakalı ne var? Deliller ortada, açık olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimizi de alalım. O da Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائبا فجاءت عير من الشام فانتفل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم. Diyor ki Cabir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe veriyordu. Şam'dan ticaret yükü taşıyan bir deve geldi. İnsanlar koşarak ona doğru gittiler. Şam'dan bir deve geliyor. Mallarla yüklü, yiyeceklerle yüklü. İnsanlar da hutbe esnasında ne yapıyorlar? Deveye doğru yöneliyorlar. O tarafa doğru gidiyorlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 12 kişiden başka kimse kalmadı. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Dönüp baktığımız zaman rivayete diyoruz ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu kaimen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe veriyordu. Diyoruz ki bu hutbenin edebinden, adabından olan bir husus. Hutbeyi ayakta vermek. Aynı zamanda diyoruz ki tesir bakımından da, yani dinleyenlere, cumada hazır bulunan, hutbeyi dinleyen kimseler için de tesir bakımından daha etkili. Yani bir insanın oturduğu yerden konuşması ile ayakta konuşmasının arasında tesir bakımından ne var? Fark var. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe için öğrettiği edep adaptan birisi de hutbenin ne yapılması? Ayakta okunması. Peki hutbeyi ayakta okumak hüküm olarak ne? Vacip mi yoksa müstehap mı? Hutbenin ayakta okunmasının hükmü ne? Vacip mi müstehap mı? Bazı ilim ehli müstehap olarak görmüş. Diyorlar ki oturarak hutbe verildiği zaman nedir o hutbe? Geçerlidir. Diyorlar ki Muaviye radıyallahu anh yorulduğu zaman ayakta durmak sıkıntı teşkil ettiğinde ne yapardı? Oturarak, kılarak, oturarak hutbeyi verirdi. Diyorlar ki o zaman oturarak hutbeyi vermek nedir? Müstehaptır. Oturarak verildiği zaman da geçerlidir. İkinci bir görüş diyor ki hutbenin ayakta verilmesi bazıları şarttır diyor. Bazıları vaciptir. Bunun ikisinin arasındaki fark ne? Biraz sonra öğreneceğiz. Yani hutbeyi şart görenler ile vacip görenlerin arasındaki fark ne? Diyoruz ki hutbeyi şart olarak görenler terk edildiği zaman hutbenin ne olduğunu söylüyorlar? Batıl olduğunu söylüyorlar. Şimdi namazın şartları var değil mi? Bunlardan bir tanesi ne? Taharet, temizlik. Abdestsiz bir şekilde namaz kılmanın hükmü ne? O namazın hükmü ne? Batıl. Şartın terki ne yapıyor? Namazı iptal ediyor. Batıl kılıyor. Diyorlar ki hutbede de aynı. Hutbe diyorlar ayakta okunması şarttır. Bu şartın terk edilmesi neye delalet eder? Yani hutbenin batıl oluşuna delalet eder. Hutbeyi bozar diyorlar. Vacip diyenler diyorlar ki ayakta hutbenin verilmesi vaciptir. Oturarak verildiği zaman hutbe geçerlidir. Ama bundan dolayı imam nedir? Günahkardır. Şer'i bir özrü yok ise. Yani eğer düşünün adamın ağrısı var imamın ayakta duramayacak bir seviyede. O zaman oturarak verilebilir mi? Diyoruz ki verebilir. Muaviye radıyallahu anh ne yapmış? Bunu vermiş. Ama diyoruz ki hiçbir özrü olmadan oturarak veriyor ise vacip diyenler diyor ki hutbe geçerlidir. Ama bunu vacibi yerine getirmeyen hükmü nedir? Günahkardır. Hutbe geçerlidir. Ama vacip yerine gelmediği için diyor ki hutbenin bu şekilde verilmesi o kimseye ne kazandırır? Günah kazandırır diyorlar. Fecaet irun mineşşami. Dedik ki Şam'dan deve yüklü ne yaptı? Bir deve geldi. Biliyorsunuz Kureyş suresinde de Allah Azze ve Celle bize Kureyşlilerin senede iki kez ticaret amaçlı ne yaptığını, sefer ettiğini söylüyor. Kış zamanı nereye yöneliyorlar? Yemen tarafına. Yaz zamanında ne tarafa gidiyorlar? Şam tarafına. Şam'dan da ne gelmiş? Bir tane erzak yüklü deve gelmiş. O dönemde Medine'deki insanların bu erzaka, bu şeye, bu kafileye ne var? İhtiyacı var. Yani sıkıntının olduğu, insanların zorluk çektiği bir zaman diliminde. Böyle bir zamanda ne oluyor? Deve geliyor, bunun haberi insanlara ulaşınca insanlar ne yapıyorlar? Hutbeyi dinlerken kalkıp oradan ayrılıyorlar, gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam hutbe veriyor, ayakta. İnsanlar ne yapıyorlar? Kalkıp gidiyorlar. Diyor ki fentefelen nasu ileyha. Dedi ki insanlar ne yaptı? İnsarafe. Yani o tarafa doğru yöneldiler, ayrıldılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Cuma suresindeki 11. ayet-i kerimeyi nazil ediyor ki ve izâ ra'u ticareten ev lehven infaddu ileyha ve terakûke kâime kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve't-ticâre vallâhu hayrur râzikîn ayeti nazil oluyor. Diyor ki onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular. Ve seni ayakta bıraktılar. Yani Allah Resulü hutbe irad ederken sahabeler kafilenin gelişiyle ne yaptılar? Kafileye yöneldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptılar? Hutbedeyken ayakta terk ettiler. Diyor ki, de ki ey Resulüm, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın yanında, Allah'ın katında bulunan oyundan ve ticaret mallarından nedir? Onlar için daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ayeti ne yapıyor? Nazil oluyor. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman hutbeyi bırakıp ayrılanlara ne var? Allah Azze ve Celle tarafından bir azarlama var. Hani onlar seni ayakta bırakarak terk edip gittiler. Oysa ki Allah'ın katındaki rızık, Allah'ın vereceği olan rızık onlar için oyundan ve ticaretten nedir? Daha hayırlıdır. Ayeti nazil oldu. Peki burada şunu değerlendirdiğimiz zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken sahabeler nasıl olur da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle terk edip giderler ve yalnızca 12 kişi kalabilir? Normalde sahabelerden böyle bir şey beklenir mi?
Beklenmez.
Değil mi? Beklenmez. Onlar dinde en takvalı olanlarımız. Peki bu durumu nasıl açıklayacağız? Yani sahabeler kafile gelmesiyle kalkıp yöneliyorlar, gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe esnasında bırakıyorlar. Ravi diyor ki, Cabir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yalnızca kaç kişi vardı?
12 kişi.
12 kişi vardı. Geri kalan herkes kalkıp gitmişti.
Ha,
diyor ki ilim ehli, o dönemde, yani ilk dönemlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırır, akabinde ne yapardı? Hutbeyi verirdi. Sahabeler de namazı kıldıkları için hutbenin dinlenmesinin vacip olduğunu bilmiyorlardı. Yani kalkılıp gidildiği zaman da cumanın yerine gelmiş, namaz eda edilmiş olduğunu zannediyorlardı. Böyle bir içtihatta bulundular. Kafilenin haberi gelince ona ihtiyaçta oldukları için ne yaptılar? Mescidi terk edip kafileye doğru yöneldiler. İlim ehli diyor ki, sahabenin bunu yapması İslam'ın ilk yıllarındadır. Yani ilk yıllarında derken cumanın farz kılındıktan sonraki ilk zaman dilimindedir. Bunun farz olduğunu bilmedikleri için böyle içtihat ettiler. Böyle içtihat ettikleri için yanıldılar, hata ettiler. Allah Azze ve Celle de onları bu ayeti kerimeyle ne yaptı?
Uyardı.
Bu şekliyle uyardı, azarladı. Daha sonradan ne oldu? Hutbe cuma namazından önceye alındı. Ve bu şekliyle de ne yapacak? Kıyamete kadar sürecek, devam edecek. Günümüzde biz hutbeyi şu anda imamlar cuma günü ne zaman okuyorlar?
Namazdan önce.
Ama ilk yıllarda ne zaman okunuyordu?
Namazdan
sonra. Bu ayeti kerimeyle birlikte ne yaptılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi cuma namazının farzından önceye aldığını söylüyoruz. Diyoruz ki hutbeyi ayakta okumanın meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü ayeti kerime de, hadis de buna delalet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe verirken deniliyor. Demek ki hutbenin ayakta okunmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine diyoruz ki hutbenin dinlenmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Hutbenin dinlenmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Aynı şekilde ayette ne yapıyor bunu? Destekliyor. İnsanlar burada da ne yapıyorlar? Bu durumdan ayrılıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yalnızca 12 kişi kalıyor. İlim ehli cuma namazının kabulü hakkında ihtilaf etmişler. Sayı kaç olması gerekiyor? Cumanın sayısı kaç olması gerekiyor? Şafiler ve Hanbeliler diyorlar ki cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişinin ne yapılması gerekiyor? Bulunulması gerekiyor. Cabir radıyallahu anhu'dan aktarılan bir eseri bize zikrediyorlar. Diyor ki Cabir radıyallahu anh, madatı sünne enne fî kulle erba'ine ve sa'iden cuma. Sünnet her 40 veya daha fazla kişiye cuma namazının lazım olduğunu hükmede gelmiştir diyor. Ama rivayete baktığımız zaman Darukutni bu rivayeti bize aktarıyor. Zayıf bir senet ile, sahih bir rivayet değil. Sa'd ibn Zurara ve Ka'b ibn Malik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ilk cumayı kılan sahabelerden. Sa'd ibn Zurara ve Ka'b ibn Malik radıyallahu anhum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'de ilk cuma namazını kılan kimselerden. Ka'b ibn Malik'in oğlu soruyor babasına. Diyor ki Siz diyor cuma namazı kıldığınız zaman Peygamber Efendimiz olsam ilk zamanlarda kaç kişiydiniz? O da diyor ki biz cuma namazı kıldığımız zaman 40 kişiydik. Yani Şafiler ve Hanbeliler diyorlar ki o zaman cumanın sınırı nedir? 40 kişidir. Malikiler, İmam Malik Rahimullah, bu biraz önceki okuduğumuz rivayeti delil alarak diyor ki cumada sınır nedir? 12 kişidir. Çünkü diğer sahabeler kalkıp gittiğinde 12 kişi kaldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı hala hutbeye?
Devam
etti. Diyorlar ki o zaman sayı kaçtır? 12 kişidir. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki cuma namazında eğer imam haricinde 3 kişi olursa cemaatten diyor ki bu cumanın kılınması için sayı olarak yeterlidir. İmam ve birlikte kaç kişi? 3 kişi. Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi diyor ki imam ve yanında diyor 2 kişinin olması cumanın kılınması için yeterlidir. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki اِذَا كُنْتُمْ سَلَاثَ فَلْيَاُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ Eğer 3 kişiyseniz size biriniz ne yapsın diyor?
İmamlık
yapsın. Rivayetini delil getiriyorlar. Bu Hanefiler ve öğrencisi Ebu Yusuf Rahimahumullah. Diyorlar ki 2 kişi ve imam yeterlidir. Çünkü diyorlar cuma namazının kılınması diğer namazların kılınmasından ayırt edici farklı bir özelliği yok. Diğer biraz önce geçmişte saymış olduğumuz rivayetler 40 kişilerdi, 12 kişi kalmıştı. Bunlar yani sayının, sınırın bu olduğunu birebir açıkça gösteren rivayetler değil. Yani 12 kişi vardı, 11 olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesini bırakıp gidecek miydi? Buna delalet eden bir hadis-i şerif değil. O esnada 12 kişi olduğunu söylüyor. Öbür rivayetler o esnada 40 kişi olduklarını söylüyor. Ama biz diyoruz ki bir şeye cem, çoğul vasfı verebilmek için bunun en azı kaçtır? 3'tür. Demek ki 3 kişi bir araya geliyorsa bunların birisi imam olur. Diğer ikisi de cemaatten olur. Bunlar ne yapmışlardır? Çoğulu oluştururlar. Çoğulun en alt şeyi nedir? Sayısı 3 ve yukarısı. Demek ki 3 kişi ve yukarısı cuma namazının kılınması için yeterli olan sayıdır. Diyoruz ki racih olan görüşte inşallah bunu ilerideki hadislerde de bu konuya ne yapacağız? Değineceğiz. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.